Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta Dünya Hali programında Türkiye'den meşhur engellilerden bahsedeceğiz. Yakın tarihten günümüze doğru edebiyattan sanata, bilimden eğitime, siyasete kadar önemli alanlarda boy göstermiş, nam salmış isimleri dile getirirken aynı zamanda kim bilir belki de sizler bu isimlerin aslında birer engelli olduğunu da ilk defa duymuş olacaksınız belki bu vesileyle. Şöyle yakın tarihten günümüze doğru gideceğiz dedik. Önce yakın tarihten başlayalım istiyorum. İlk isim lakabıyla Topal Osman. Giresun'da 1883 yılında doğan Topal Osman, Balkan Savaşları'nda yaralanarak bir ayağından sakat kalıyor. Ancak buna rağmen Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor ve hatta koltuk değnekleriyle Kafkaslar'da büyük yararlılıklar göstererek Kurtuluş Savaşı'nda da az önce de dediğimiz gibi Topal Osman namıyla ün yapıyor. Ancak Topal Osman'ın saflığından, temiz niyetinden ve cahilliğinden kim bilir belki de faydalananlar ona meclisin kötü insanlarla dolduğu yalanını anlatarak meclisi basmalarını söylüyorlar ve derken bu söylenti yayılıyor. Meclis basılmıyor ama meclisin en etkili milletvekillerinden olan Ali Şükrü Bey ile Topal Osman 1923 yılında evlerinde öldürülmüş olarak bulunuyorlar. Evet, tarihte Topal Osman adıyla iz bırakmış ve koltuk değnekleriyle Kafkaslar'da büyük yararlılıklar göstermiş bir isimle başladık. Bugünkü konumuza Türkiye'den meşhur engelliler konusuyla Dünya Hali programında. Sırada ikinci bir isimle devam ediyoruz. Aslında hepimizin çok tanıdığı, bildiği bir isim var sırada. Aşık Veysel. Aşık Veysel tam adıyla Aşık Veysel Şatıroğlu, bir halk ozanı, tanınmış bir halk ozanı, şair. 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya geliyor ve 6 yaşından sonra çiçek hastalığı sebebiyle görme engelli oluyor. Babasının oyalansın diye aldığı sazı ile avunurken okuduğu şiirlerle de ülkemizin en ünlü halk ozanlarından biri oluyor. Cumhuriyet tarihimizin en ünlü halk ozanlarından olan Şatıroğlu, toprak, tabiat, doğa üzerine şiirler yazıyor. Köy okullarında ve köy enstitülerinde türkü muallimliği de yapan Aşık Veysel Şatıroğlu, 1973 yılında da aramızdan ayrılıyor. Kendisi Yunus Emre, Pir Sultan Abdal Karacaoğlu olan Emrah Dadaloğlu gibi halk ozanlarından etkilenerek türkü yorumu ve sazda usta bir isim haline geliyor. Az önce çiçek hastalığı sebebiyle bir gözünü kaybettiğini söylemiştik. Aynı şekilde bu durum onun hayata küsmesine sebep olmuyor. Tam tersine, bakın, farklı bir alanda ün yapmasına vesile oluyor. Babasının ona aldığı saz onun hayatında, sanat alanında ilerlemesine vesile oluyor. Şair ve yazar Ahmet Kutsi Tecer'in ilgisi ve gayretleriyle adı tüm Türkiye'ye tanıtılıyor. Yalın bir Türkçesi var Aşık Veysel'in. Aynı zamanda yaşama sevinciyle hüzün ve iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içe. Aynen bizim programımızda vurguladığımız gibi. Yani tam bir dünya hali. Yaşama sevinci de var, zaman zaman hüzün de var, iyimserlik de var ama kimi zaman da umutsuzluk var. İnsan hali gereği, dünya hali gereği. Çünkü her zaman aynı duygu halinde, ruh halinde olmuyoruz. Dolayısıyla bunların, bu duyguların bir insanlığa ait, insana ait duygular olduğunu kabul edersek bir sorun kalmayacaktır. Bakın, Aşık Veysel'in de şiirlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk kimi zaman iç içe olmuş ve o önemli bir isim olarak sanat dünyasında adını duyurmuş bir halk ozanı. Bu hafta bir değişiklik yapalım istedik. Bu hafta programın ortasında değil de şöyle başında güzel bir eserle giriş yapalım. Hazır söz Aşık Veysel'e gelmişken, Aşık Veysel'e en çok bildiğimiz eseriyle şöyle kulaklarımızın pasını bir giderelim. Benim sadık yârim kara topraktır diyecek. Kendi sesinden dinleyeceğiz Aşık Veysel Şatıroğlu'nu.
Nice nicesine sarıldım, dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğime yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi, kuzuyu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Koyun verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme, dövme ince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi.
Bu hafta Türkiye'den meşhur engelliler konusuyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada yine değerli bir isim var, bir yazar, bir mütefekkir Cemil Meriç. 1916 yılında Hatay'da doğuyor. Daha önce miyop olan gözü 38 yaşında artık görmez oluyor. Ve kendisi 38 yaşından itibaren artık bir görme engelli olarak hayatını devam ettiriyor. 1916'da Hatay Reyhanlı'da doğuyor Cemil Meriç. Hatay Lisesi'ni bitiriyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne giriyor. Ancak öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a geri dönmek zorunda kalıyor. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, tercüme kaleminde reis muavinliği gibi görevler yapıyor. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiriyor. Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapıyor 42-45 yılları arasında. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda okutman olarak çalışıyor 1946'da ve 1955'ten itibaren az önce de dediğimiz gibi 38 yaşındayken artık gözleri görmez oluyor. Fakat talebelerinin yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürüyor Cemil Meriç. Aynı zamanda talebelerinin yanı sıra değerli kızı Ümit Meriç de kendisine bu noktada çok destek oluyor. Tam bir kitap aşığı Cemil Meriç, tam bir kütüphane aşığı. Zaten onun yeri kütüphane olarak geçiyormuş. Çok kitap okuyan biri ve hatta deniyor ki gözlerini kaybetmesinin sebeplerinden biri de zaten miyop olan gözünün çok okumaktan, aşırı yorgunluktan kaybetmesine bağlayanlar da oluyor. Ama okumaya aşık bir insan, gözlerini kaybettiği dönemlerde de gerek talebeleri ve gerekse kızı Ümit Meriç kendisine okumaya devam ediyor. Aynı zamanda kuvvetli bir mütercim, bir çevirmen, tanınmış bazı yazarların önemli eserlerini de Türkçe'ye kazandırıyor. Dilin bir milletin özü olduğunu savunuyor Cemil Meriç. Cemil Meriç'in yeri hep kütüphaneler oluyor demiştik. Arkadaşları, dostları onu böyle tanımlıyor. Önemli eserlere imza atıyor Cemil Meriç. Makaleleri dışında kendi kitapları da var. Pek çok ödül kazanıyor aynı zamanda. Umran'dan Uygarlığa, 40 Ambar isimli eserleriyle 2 defa Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülünü kazanıyor. Bunun dışında Bu Ülke, Mağaradakiler, Işık Doğudan Gelir, Kültürden İrfana eserlerinden sadece birkaçı. 40 Ambar adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülünü, Ankara Yazarlar Birliği Derneği'nin Yılın Yazarı ödülünü, Kayseri Sanatçılar Derneği'nce İnceleme, Kültürden İrfana adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Eserleri ödüllerini de alıyor. Evet, 38 yaşında görme engelli olan bu isim Cemil Meriç 1916'da dünyaya geliyor ve 1984'ten sonra sağlığı bozuluyor. Bir beyin kanaması geçiriyor ve bu beyin kanaması neticesinde felç oluyor. 1987 yılında da peygamberimize olan aşkını sayıklayarak vefat ediyor. Topal Osman dedik, Aşık Veysel Şatıroğlu dedik, Cemil Meriç dedik. Türkiye'den meşhur engelliler konusunda yeni bir isimle devam ediyoruz. Sırada Mithat Enç var. Mithat Enç Gaziantep'te 1909'da dünyaya geliyor. Hukuk fakültesi okurken, birinci sınıftayken görme yeteneğini kaybediyor. Ve tabii bu esnada birinci sınıfta olan eğitimin, hukuk tahsilini yarıda bırakıyor ve tedavi çabası başlıyor. 3 yıl süreyle İstanbul'da ve Viyana'da tedavi imkanlarını araştırıyorlar. Ancak sonuç alamayınca Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü'nde özel eğitim öğrenimine başlıyor Mithat Enç. Ardından yüksek lisans için Kolombiya ve Harvard üniversitelerinde eğitimine devam ediyor, yüksek tahsiline devam ediyor. Türkiye'ye döndüğünde ise 1950'de Ankara Körler Okulu'nu, 1952'de Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Bölümünü kurmakla görevlendiriliyor. Bir süre Körler Okulu'nun müdürlüğünü, aynı zamanda da enstitü başkanlığını birlikte yürütüyor. Altı Nokta Körler Derneği'ni kuruyor Mithat Enç. Evet, Mithat Enç de sonradan görme engelliler kervanına katılan isimlerden biri. Üniversite döneminde birinci sınıftayken görme yetisini kaybediyor. Tedavi imkanları sonuç vermeyince kendisini tamamen eğitime adıyor. Sadece kendi eğitimi değil, kendisi gibi engelli olan ve sadece görme engelliler için değil, aynı zamanda işitme engelliler için de çığır açacak bir takım çalışmalara imza atıyor. 70'li yıllarda Altı Nokta Körler Vakfı'nı, 80'li yıllarda Türkiye Körler Vakfı'nı kuruyor. 80 yılında Türk Eğitim Vakfı'nın Eğitim Bilimi Ödülünü kazanıyor. Çeşitli gazete ve dergilerde yer alan makaleleri dışında da pek çok eseri var. Pek çok kitaba da imza atmış bir isim. Aynı zamanda üniversitelerde özel eğitim bölümleri ve yine engelliler için alt özel sınıflar ve rehberlik araştırma merkezlerinin açılmasını sağlıyor Mithat Enç. Aslında günümüzde engelliler için yapılan tüm o uygulamaların da temeline imza atmış bir isim oluyor bu yönüyle. Aynı zamanda İstanbul ve Ankara'da 2 ayrı rehabilitasyon merkezi açıyor ki bu açtığı rehabilitasyon merkezlerinin gelirini de kurmuş olduğu derneğin yürüttüğü kampanyalarla sağlıyor. Ardından açılan bu rehabilitasyon merkezlerini daha sonra devlete, sosyal hizmetlere devrediyor. En önemli eseri Bitmeyen Gece adlı otobiyografik eseri, kendi hayat hikayesini anlatıyor. Eğitim fakültelerinde özel eğitim dersleri veriyor ve topluma bu noktada bir yön çiziyor. Ankara, Gazi ve Bilkent Üniversitelerinde eğitim fakültelerini kurarak buralarda kurucu dekanlık yapıyor. Hayatının engelli eğitimine adayarak hem kendisi eğitim hayatını sürdürüyor hem de engellilerin eğitiminde önemli bir mücadeleyi başlatmış oluyor. Tabii işin şu yönü de var. Engelli olmayan insanların arasında eğitim hayatını üstelik de bu kadar üst basamaklara yükselerek sürdürmek kolay değil. Dolayısıyla onu bu kulvarda görmek istemeyenlere karşı onlarla da aynı zamanda mücadele ederek doçentliğe kadar yükseliyor. 1991 yılında da hayata veda ediyor. Sonradan görme engelli olan ve özellikle görme engelliler adına önemli çalışmalara imza atan Mithat Enç. Hatta bugün günümüzde Ankara'da görme engelliler okullarından birinin adı da Mithat Enç Görme Engelliler Okulu'dur. Evet, sırada yine görme engelliler için önemli çalışmalara imza atan ve aynı zamanda kendisi de görme engelli olan bir başka isim var, Gültekin Yazgan. Gültekin Yazgan 10 yaşında engelli oluyor, görme yetisini kaybediyor. Hukuk okuyarak avukat olmasına rağmen aynı zamanda görme engelli okullarında öğretmenlik de yapmış bir isim. Gültekin Yazgan'ı önemli kılan en önemli yönlerinden biri Türkiye'de görme engelliler kütüphanesini kurması. Görme engellilerin eğitimine kendisini adamış ve görme engelli olmasını sorun yapan çevrelere karşı da yine mücadele vermiş bir isim Gültekin Yazgan. Hayatını anlattığı Kör Uçuş adlı kitabını ünlü yazar, psikolog Doğan Cüceloğlu görerek onu ve eşini programına davet ediyor ve kendisi de "Onlar Benim Kahramanım" kitabını kaleme alıyor. Altı Nokta Körler Vakfı'nın kurucuları arasında yer alıyor Gültekin Yazgan da. Türkiye'de, İngiltere ve diğer yabancı ülkelerdeki kitaplıkları örnek alarak Türkiye Görme Özürlüler kitaplığını kuruyor. Bu hizmetle pek çok görme engellinin eğitim hayatına katkı sağlıyor. Onların sınava hazırlanmasında ve dolayısıyla meslek sahibi olmalarına da aslında vesile olmuş oluyor Gültekin Yazgan. Hem kendisi bir görme engelli olarak hem de görme engellilerin hayatlarında yaptığı çalışmalarla yine önemli bir isim. Bu hafta Türkiye'de meşhur engellilerden bahsediyoruz. Farklı farklı isimleri hızlı hızlı kısaca size aktarmaya çalışıyoruz. Sırada yine değerli bir isim var, Kani Karaca. Kani Karaca 1930 doğumlu, 2 aylıkken geçirdiği bir kaza neticesinde gözlerini kaybediyor. Kani Karaca asrımızın en büyük Kur'an bülbülü olarak tanınmış değerli bir isim, bir mevlid han, bir hafız, aynı zamanda bir musiki şinas. İslam ülkelerinde ve Türk televizyonlarında önemli günlerde özellikle okuduğu mevlid ve Kur'an ziyafetleriyle de kendisini tanıtmış. 2004 yılında da aramızdan ayrılmış bir değerli isim Kani Karaca, bir görme engelli. Ve yine ondan bahsetmişken onun güzel bir eserini onun sesinden dinleyelim istiyorum. "Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümü" diyecek Kani Karaca.
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz can. Oh, baby, yeah.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta Türkiye'den meşhur engellilerden bahsediyoruz. Sanattan siyasete, edebiyata, pek çok alanda başarılara imza atmış engellileri tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında engelliler derken belki de yaptıkları daha ziyade ön planda. Belki bu vesileyle bu isimlerin aynı zamanda engelli olduklarını ve engellerine rağmen neleri başardıklarının da altını çizmiş oluyoruz. Sırada değerli bir Türk bilim adamı var, engelli bir Türk bilim adamı ve Türk Hawking'i olarak biliniyor. Hani yabancı bir bilim adamı Stephen Hawking'den bahsetmiştik ya geçtiğimiz hafta. İşte Onur Güntürk'ün de Türk Hawking olarak bilinen bir isim. Onur Güntürk'ün 4 yaşında çocuk felci geçiriyor. 1962 Zonguldak doğumlu. Geçirdiği hastalık sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Tedavi için Almanya'ya dayısının yanına gönderiyorlar ailesi onu. Doktorlar tedavinin başarısı için Almancayı öğrenmesini, gerekli iletişimi kurabilmek için Almancayı öğrenmesini şart koşuyorlar. Bu arada Almancayı da öğreniyor. 8 ay sonra ailesi de Almanya'ya yerleşiyor ve uzun bir tedavi sonucunda her ne kadar yürüyemese ve yine de tekerlekli sandalyede kalmış olsa da en azından el ve kollarını oynatabilecek kadar iyileşiyor Onur Güntürk'ün. Düşünün ki doğum günü hediyesi olarak bir çocuk olarak mikroskop istiyor ailesinden. O kadar aslında çocuk yaşında bile bilme olan ilgisi aşikar. Ortaokulu bitirince Türkiye'ye dönüyorlar ailesiyle birlikte. Lise 3'te TÜBİTAK yarışmasında her ne kadar birinci olamasa da finale kalacak önemli bir deneysel çalışmaya imza atıyor henüz daha lise 3'teyken. Liseyi birincilikle bitiriyor Onur Güntürk'ün ve üniversiteyi okumak için tekrar Almanya'ya dönüyor. Beynin sırlarının peşinde koşan bir isim olarak tarihe adını yazdırıyor Türk bilim adamı, Türk engelli bilim adamı, aynı zamanda Türk Hawking'i olarak bilinen Onur Güntürk'ün ve aynı zamanda Almanya'nın en genç profesörü oluyor. Demin de dediğimiz gibi beyin konusunda önemli buluşlara imza atıyor. Beynin iki yarısının farklı çalıştığını kanıtlayıp Almanya'nın en büyük tıp ödülünü kazanıyor ki buna Almanya'nın Nobel'i deniyor. Leibniz ödülünü kazanıyor Onur Güntürk'ün. Alman Araştırma Fonu bursunu kazanan Güntürk'ün Bochum Üniversitesi Üstün Araştırmalar Ödülünü, Gerhard Hess Bilim Ödülünü kazanıyor. Kendisine aynı zamanda Krapp Bilim Ödülü de veriliyor. Evet, pek çok isim arka arkaya hızlıca bahsetmeye çalışıyoruz. Biraz da isterseniz şöyle sanat dünyasından, bilim dünyasından, edebiyat dünyasından siyaset dünyasına doğru bir geçiş yapalım. Her ne kadar biz onu bir siyasetçi olarak tanısak da esprileriyle de özellikle engelini tiye alan hal ve hareketleriyle de tanıdığımız değerli bir isim Lokman Ayva. Lokman Ayva Türkiye'nin ilk görme engelli milletvekili, iki dönem üst üste milletvekilliği yapmış bir isim. Peki öncesinde nasıl bir hayatı vardı? Şöyle bir hayat hikayesine göz atalım kısaca. 1966 yılında 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geliyor ve 12 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sebebiyle görme yeteneğini kaybediyor. Görme engelli olduktan sonra öğrenimine 5 yıl ara vermek zorunda kalıyor. Ancak kendisiyle yapılan mülakatlarda yaşadığı bu sıkıntının, geçirmiş olduğu bu menenjit hastalığı ve sonrasında bir görme engelli oluşunun aslında kendisi için bir şans olduğunu ifade ediyor ki özellikle kendisiyle yapılan bu mülakattan bu cümleleri sizlerle paylaşmak istedim. Bakın diyor ki aslında ben çok şanslı bir insanım. Şimdi bir taraftan kör olup bir taraftan da şanslı olmak nasıl bir şeydir diye soracaksınız belki. Allah acıyla tatlıyı aynı pakette bir arada gönderir aslında. İnsanlar acının ızdırabından tatlıyı fark etmezler diyor. İmkansızlıkların da imkanı vardır. İmkansızlıkların sunduğu imkanlar vardır. Bunu somutlaştırayım kendi hayatımdan diyor Sayın Lokman Ayva kendisiyle yapılan bir söyleşide. Bakın şöyle anlatıyor. Ben diyor 12 yaşında kör oldum. O zamanki köy şartlarında fakir bir aileydik ve O dönemde sadece bizim ailede değil, çevremde yaşayan herkes ancak ilkokulu bitirirdi. Ancak ben 11 yaşında henüz daha ilkokulu bitirmeden gözlerimi kaybettiğimde eğitim hayatım yarım kaldı ki 5 yıl eğitim hayatına ara vermek zorunda kalmış Lokman Ayva. Peki diyor ne olacaktı? Genel kriterler şuydu, ilkokulu bitiren bir ustanın yanında çalışırdı ya da tarlada veya inşaatta çalışırdı. Çünkü benim bulunduğum sosyal ortam bundan ibaretti. O ortamda yaşayan insanların hayatları, düşünceleri buydu. Ancak ben kör olduğum an bu zincir kırıldı. Ne yaptım? Ankara'da okula gittim. Düşünebiliyor musunuz? Aslında hayalimde, ufkumda böyle bir şey yokken ben gözlerimi kaybettiğim an Ankara'da okumak gibi ve ilkokulun sonrasında üniversiteye kadar giden bir süreçte eğitim hayatı devam ediyor. İşte diyor bu sebeple kör olmak benim için bir şanstı. Aslında Allah beni kör ederek benim gözümü ve belki de ufkumu açmıştı diyor. Bir başka örneği şöyle bizlerle paylaşıyor yine kendisiyle yapılan bir söyleşide. Örneğin diyor ben Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde yanımda fazla param yoktu. Okul yemekleri ucuz olmasına rağmen onu alacak, onu karşılayacak param dahi yoktu. Ben normalde arkadaşlarım 150 lira okul yemeği ücretini öderken 65 liraya Antep ezmesi denilen acı sosla ekmek arası yaptırır ve onu çayla içerdim. Bu arada arkadaşlarım hadi dışarı çıkalım gezelim derlerdi ama dışarı çıkmak ve gezmek demek aynı zamanda dışarıda harcama yapmak, dışarıda yemek yemek, dolayısıyla para demekti. Ben de param yok gelemiyorum diyemeyeceğim için dersim var, ders çalışmam lazım derdim ve yalancı çıkmamak için içinde oturur ders çalışırdım. Hatta bir aralar bana 24 saat ders çalışan adam demişlerdi. Ve bakın böylesi bir yokluk benim için bir başarıyı getirdi. 2 yıllık hazırlığı, üniversite hazırlığı ben yarım yılda bitirdim. Ekim'de başladım, Ocak'ta bitirdim. Üniversitede derslerim hep iyi oldu. Hatta bunun yanında ders dışı faaliyetlerle Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin faaliyetlerini yürüttük. İşte böylesi bir imkansızlık aslında bana farklı imkanlar araladı. Allah imkansızlıklar içinde görene, isteyene yeni imkanlar verir diyor Lokman Ayva. Kendi hayatından iki somut örnekle de bunu bizlerle paylaşmış. Evet, kendisi Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiş. Bu arada çok farklı işler de yapmış. Radyo programları sunmuş, Karanlıktan Aydınlığa dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmış. İngilizce öğretmenliği yapmış. Hatta kendi ifadesiyle işportacılıktan öğretmenliğe, radyoculuktan yazarlığa pek çok işi bir arada yaptım diyor. 1994-95 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Özürler Koordinasyon Merkezi'nin kurucu başkanı olarak da görev yapmış ve yöneticiliğini de sürdürmüş. Pek çok ödülü de almış ve az önce de dediğimiz gibi 2002 yılı seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak, aynı zamanda Türkiye'nin ilk görme engelli vekili olarak meclise girmiş. İki dönem üst üste milletvekilliği yapmış bir isim. Türkiye'den meşhur engelliler konusu aslında bitmedi ama biz burada artık süremiz bittiği için bir nokta koyalım. Yine ilerleyen programlarda, Dünya Ali programında, ilerleyen bölümlerde Türkiye'den meşhur engellileri sizlere tanıtmaya devam edelim. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali.